Ayrım 6. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 55. Bir hafta sonra Karl Marx Caddesi'ndeki Bolşoy Tiyatrosu'nda oturan Adam Monroe, tahıl ürününü değil aşkı düşünüyordu ve bu düşüncesi de yanı başında oturan elçilik sekreterini kapsamıyordu. Monroe bir dereceye kadar müzik severse de baleden pek hoşlanmazdı. Sahnedeki balerinlerin oradan oraya sıçrayıp zıplamaları hiç etkilememişti kendisini. Giselle'in ikinci perdesinde anıları yine Berlin'e dönmüştü. İnsanın yaşamında bir kez yaşayabileceği bir aşk serüveniydi bu. O zaman kendisi 24, esmer ve güzel kız da 19 yaşındaydı. Kızın işi yüzünden karanlık sokaklarda gizlice buluşuyorlar. Monroe kızı arabasını alıp kimselere görünmeden Charlottenburg'un batısındaki evine götürüyordu. Sevişiyorlar, konuşuyorlar, kız yemek pişiriyor sonra yine sevişiyorlardı. İlk başlarda buluşmalarının bu gizliliği dünyadan ve eşlerinden kaçan evli çiftler gibi davranmaları aşklarına bir çeşni getirmişti. Ancak 1961 yazında Berlin ormanları yemyeşilken, göllerde sandallarla gezme, yüzme olanakları varken ilişkileri de giderek dar duvarlar arasında boğulmaya başlamıştı. Monroe o zaman kıza evlenme teklif etmişti ve kız da az daha buna razı olacaktı. Belki sonunda yine razı olacaktı ama o sırada duvar çıkmıştı ortaya. Duvar 14 Ağustos 1961'de tamamlanmıştı ama en azından bir haftadır yapılmakta olduğu görülüyordu. Kız kesin kararını o zaman vermiş ve son bir kez sevişmişlerdi. Kız ana babasını terk edemeyeceğini söylemişti. Babasının işini, annesinin yıllarca özlemini çektikten sonra kavuştuğu dairesini yitirmesine neden olamayacaktı. Küçük kardeşinin iyi bir eğitim görmesini engelleme hakkı yoktu. Son olarak da sevdiği yurdunu bir daha görmemeye dayanamayacaktı. Böylece gitmişti kız. Monroe pencereden onun duvarın tamamlanmamış olan son kesiminden doğuya geçişini seyretmişti. Çok üzgün ve çok güzeldi. Kızı bir daha görmemiş, ondan kimseye söz etmemiş, İskoçlara özgü gizliliğiyle anısını korumuştu. Ancak Berlin'deki dört güç konferansına katılan Sovyet delegasyonunda sekreter olan Rus kızı Valentina'yı hala seviyordu ve sevgisini kimselere açmamıştı. Valentina'dan sonra Berlin bütün çekiciliğini yitirmişti. Bir yıl sonra Reuters'in Paris bürosuna atanmıştı. Bundan iki yıl sonra da Londra'da Fleet Caddesi'ndeki bürodayken Berlin'de tanıştığı ve oradaki İngiliz bürosunda çalışan bir sivil kendisini aramış ve dostluklarını tazelemişti. Bir yemek çağrısında yanlarına bir adam gelmiş, eski dostu da kahve içerlerken özür dileyip yanlarından ayrılmıştı. Yeni gelen dostça davranan tarafsız bir kişiydi ama ikinci konyakta tutumunu açıklamıştı. "Firmadaki dostlarımdan bazıları bize bir iyilik yapıp yapamayacağınızı bilmek istiyorlar," demişti adam. Monroe firma deyimini ilk kez orada duymuştu. Daha sonraları bu tür terminolojiyi çok iyi öğrenecekti. Anglo-Amerikan ortak haber alma hizmetlerinde çalışanlar için gizli haber alma örgütü yalnızca firmaydı. Karşı haber alma örgütü olan MI5'te çalışanlar da meslektaşlar. Virginia'da Langley'deki CIA ise şirket ve burada çalışanlar da kuzenler diye bilinirdi. Karşı tarafta kurucuları Felix Dzerzhinsky'nin adını taşıyan Dzerzhinsky alanı No. 2, Moskova adresinde çalışan muhalefet vardı. Dzerzhinsky, Lenin'in gizli polis şefi olup eski Çeka örgütünü kurmuştu. Bu binaya merkez adı verilir ve demir perde doğusundaki bölgede blok olarak tanınırdı. Londra'da 1964 Aralık ayında bir lokantada yapılan teklif, daha sonra Chelsea'de küçük bir evde yinelenmiş ve blokta bir gezinti olarak nitelenmişti. Monroe 1965 baharında Doğu Almanya'da Leipzig fuarına katılmıştı böylece. Leipzig'den tam zamanında ayrılmış Dresden'de Albertinium Müzesi yakınlarındaki randevusuna yetişmişti. Cebindeki paket kendisine taş gibi ağır geliyor ve herkesin kendisine baktığını sanıyordu. Rusların taktik roketlerini nereye yerleştirdiklerini bilen Doğu Alman subayı randevuya yarım saat geç gelmişti. Bir parktaki çalılar arkasında paketleri değiştirmişlerdi. Manro bundan sonra arabasına dönmüş, Gera kavşağına ve Baviera sınır noktasına doğru güneye yol almıştı. Dresden'den çıkarken biri arabasına çarpmıştı. Manro paketi arabadaki özel yere saklama zamanı bulamamıştı. Paket hala ceketinin iç cebindeydi. Karakolda 2 saat ceplerini boşalt emrini bekleyerek terleyip durmuştu. Cebindekilerle Potma çalışma kampında rahat bir 20 yıl yatardı. Sonunda haklı olduğunu görüp bırakmışlardı. Tam o anda akü boşalmış ve 4 halk polisi arabayı itmek zorunda kalmıştı. Ön sağ tekerlek içinde parçalanan bir bilyalı yatak yüzünden felaket ses çıkarıyordu. Manro'ya gece kalıp arabayı onarıma bırakmasını söylediler. Ama o vizesinin gece yarısı biteceğini söyleyerek, ki bu doğruydu, yeniden yola koyuldu. Gece yarısına 10 kala saatte 20 mil hız yaparak Doğu Almanya'nın Plauen kenti ile Batı'nın Hof kenti arasındaki sınır kapısına gelmişti. Ön tekerlekten gelen gürültü de artık katlanılmaz bir duruma ulaşmıştı. Öteki taraftaki Baviyeralı nöbetçilerin arasından geçtiğinde terden sırılsıklandı Manro. Bir yıl sonra Reuters'tan ayrılmış ve memurluk sınavlarına girmişti. 29 yaşındaydı, memurluk için geç kaldığı söyleniyordu. Devlet memurluk sınavı memur olmak isteyenler için kaçınılmaz bir şeydi. Sınav sonuçlarına göre kazananları önce mali alırdı. İkinci seçim hakkı dış ve iç işlerinindi. Manro dış işlerine girmekte pek güçlük çekmemişti. Bundan sonraki 16 yıl boyunca ekonomik haber alma konularında ve hiç ayak basmadığı Sovyetler Birliği üzerinde uzmanlaşmıştı. Türkiye, Avusturya ve Meksika'da görev almıştı. 1967'de evlendiğinde 31 yaşındaydı. Ancak balayından hemen sonra bunun aşksız bir birleşme, bir yanılgı olduğunu anlamışlar ve 6 yıl sonra sessizce evliliklerini sona erdirmişlerdi. O günden sonra hepsinin firmanın bildiği pek çok serüveni olmuştu ama bir daha evlenmemişti. Firmaya sözünü etmediği bir tek serüveni olmuştu. Bunu bildirmemesi ve hatta örtmeye çalışması kendisinin anında örgütten kovulmasına yeterliydi. İşe girerken herkes gibi o da yaşam öyküsünü yazmış, ardından üst rütbeli bir memur tarafından sözlü bir sınava çekilmişti. Bu süreç hizmette bulunduğu sürece 5 yılda bir yinelenirdi. Üstlerinin ilgi duydukları konuların başında demir perde gerisi ülkelerden birinin personeliyle olan duygusal ya da toplumsal ilişkiler gelirdi. Kendisine böyle bir sorunun ilk sorulmasında içinde bir şey isyan eder gibi olmuştu. Kıbrıs'taki o zeytin ağaçlarının arasında olduğu gibi. Sadık bir insan olduğunu biliyordu. Valentina konusunda hiçbir zaman yalan söyleyemezdi. Karşıtları bunu bilse bile, ki bilmediklerine emindi. Bu konuda kendisine şantaj yapılmaya kalkışılırsa durumu kabul edip istifa edecek ama hiçbir zaman boyun eğmeyecekti. Başka insanların parmaklarının, bu arada dosyalama işlerinde çalışanların yaşantısının en özel yerlerine uzanmalarına razı olamazdı. Benim kendimden başka sahibim yok diye düşünürdü. Böylece soruya olumsuz yanıt vermiş ve kuralları çiğnemişti. Bir kere de yalana başvurunca bir daha bunu değiştirmemiş, yalanını 16 yılda 3 kez yinelemişti. Bu yüzden hiçbir şey gelmemişti başına, geleceği de yoktu, buna emindi. Gizli, ölmüş ve gömülmüş bir ilişkiydi bu, hep öyle kalacaktı. Düşlerine bu kadar dalmasaydı, yanındaki kız gibi sahnede olanlarla böyle kendisinden geçmeseydi, Manro bir şeyler fark edebilirdi. Tiyatronun sol tarafındaki üst locaların birinden gözetlenmekteydi. Perde arası için ışıklar yandığı sırada kendisini gözetleyen kişi çoktan çıkıp gitmişti. Ertesi gün Kremlin'deki masa çevresinde toplanan 13 kişi çok sakin ve dikkatliydiler. Tarım profesörünün raporunun Kruşçev'in düşmesinden bu yana görülmedik bir hizip çatışması doğuracağını hissediyorlardı. Rudin yine sigara dumanları arasından bakıyordu hepsine. Parti örgütlemeden Petrov sol yanındaydı. Hemen yanı başında KGB'nin Ivanenko'su vardı. Dış işlerinden Rykov önündeki kağıtları karıştırıyor, kuramcı Vişnayev ile Kızıl Ordu'nun Kerenski'si hiç ses çıkarmadan taş kesilmiş gibi oturuyorlardı. Rudin diğer yedisine bakarak bir çatışma çıktığı takdirde hangi yöne meyledeceklerini hesaplamaya çalıştı. İçlerinde Rus olmayan üç kişi vardı. Litvanya'daki Vilnius kentinden Balt Vytautas, Tiflisli Gürcü Çavatze ve Doğulu Müslüman Tacik Muhammed. Bu insanların burada bulunması azınlıklara bir sus payıysa da her biri burada bulunmak için bir bedel ödemişti. Rudin üçünün tam olarak Ruslaştırıldığını biliyordu. Bu bedel bir Rus'un ödeyebileceğinden kat kat fazlaydı. Her biri Cumhuriyetinin parti sekreterliğini yapmıştı. İkisi hala bu görevlerini sürdürüyorlardı. Her biri kendi ulusçuluk yanlılarına karşı şiddetli baskılar uygulamışlar. Sesini yükseltmeye kalkışanları, şairleri, yazarları, sanatçıları, aydınları ve mutlak bir büyük Rusya egemenliğini kabule yanaşmayan işçileri sindirmişlerdi. Moskova'nın koruması olmadan geri dönemezlerdi ve iş çatışmaya gelirse kendilerini korumayı sağlayacak olan Hizb'in, yani kazanacak olanın yanında olmayı yeğlerlerdi. Rudin bir Hizb çatışması fikrinden hoşlanmıyordu. Ancak Profesör Yakovlev çalışma odasında raporunu kendisine okuduğundan bu yana bu olasılığı akıldan uzak tutmamıştı. Geriye hepsi Rus olan dört kişi kalıyordu. Hala pek huzursuz olan tarımcı Komarov, işçi sendikalarının başkanı Stepanov, dünyanın yabancı komünist partileriyle ilişkilerden sorumlu Shushkin ve ekonomik ve sanayi planlamasında özel sorumlulukları olan Petriyanov. Yoldaşlar diye Rudin söze başladı. Yakovlev raporunu hepiniz incelediniz. Gelecek Ekim-Kasım aylarında tarımsal tahıl üretimimizin 140 milyon tonluk hedefe ulaşamayacağı konusunda yoldaş Komarov'un hazırladığı raporu da gördünüz. İşi sırayla ele alalım. Sovyetler Birliği 100 milyon ton tahılla bir yıl yaşayabilir mi? Tartışma bir saat kadar sürdü. Acı, suçlayıcı konuşmalar sonunda hepsi aynı düşüncedeydiler. Bu çapta bir tahıl eksikliği İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik bir yoksunluk yaratacaktı. Devlet kentlere ekmek yetiştirebilse bile kırsal kesime hiçbir şey kalmazdı. Kışın kar otlakları örttüğü zaman yemsiz kalacak olan tüm dört ayaklı hayvanlar öldürüleceklerdi. Sürülerin yeniden eski sayıya ulaşması en az bir kuşak boyu sürecekti. Ürünün çok azını bile toprakta bırakmak kentlerin açlıktan ölüme mahkum olmaları demekti. Sonunda Rudin sözlerini kesti. Pekala, hem tahıl hem de birkaç ay sonra bunun sonucu olarak et konusunda kıtlık çıktığını kabul edersek ulusal düzen açısından bunun sonucu ne olacaktır? Odaya çöken sessizliği Petrov bozdu. Halk kitleleri arasında halen bir huzursuzluk bulunduğunu anlattı. Parti örgütünün milyonlarca kolundan aldığı haberlere göre son günlerde disiplinsizlik ve partiden ayrılmalar görülmekteydi. Gerçek bir kıtlık durumunda partili kadrolar proletarya ile birleşeceklerdi. Rus olmayan üyeler başlarını salladılar. Onların cumhuriyetlerinde merkezin kudreti Rusya içinde olduğundan daha zayıftı. Petriyanov, Doğu Avrupalı uydulardan alırız dedi. Doğu Avrupalı kardeş devletler diye anmak zahmetine bile girmemişti. Doğu Avrupa ile bağlantı adamı olan Shushkin, Polonya ile Romanya alevler içinde kalır ilk anda dedi. Arkadan da Macaristan onları izler sanırım. Kızıl Ordu onların icabına bakar diye Kerenski atıldı. Üçüne birden bir şey yapamaz hele bugünlerde dedi Rudin. Hala toplam 10 milyon ton tahıl elde etmeyi konuşuyoruz dedi Komarov. Bu miktar yeterli değildir. Yoldaş Spanov diye sordu Rudin. Devlet denetimindeki işçi sendikalarının başkanı sözlerini dikkatle seçti. Bu kış ve ilkbahar boyunca hatta gelecek yaza kadar sürecek bir kıtlık durumunda geniş ölçülü bir düzensizlik ve başkaldırma olamayacağını garanti etmek mümkün değildir. Ivanenko sessizce baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki batı sigarasına bakarken burnuna tütün kokusundan çok başka bir koku geliyordu. Korkunun kokusunu iyi bilirdi. Tutuklama sırasında sorgu odalarında, mesleğinin koridorlarında çok rastlamıştı bu korkuya. İşte şimdi de burada aynı kokuyu alıyordu. Kendisi ve çevresindekiler güçlü, ayrıcalıklı ve korunması olan kişilerdi. Ama onları iyi tanıyordu, dosyaları elinin altındaydı. Ölü bir ruh gibi korku nedir bilmeyen kendisi bir şey daha biliyordu. Çevresindekilerin hepsi bir tek şeyden, savaştan çok korkarlardı. Acıya alışkın, sabırlı, yoksunluk karşısında öküz gibi dayanıklı, Sovyet proletaryası bir kere kendini yitirmeye görsün. Bütün gözler kendisine çevrilmişti. Düzensizlik ve bunun bastırılması onun alanına girerdi. ''Bir Novoçerkask'la baş edebilirim.'' dedi. Masa çevresine derin bir soluk alışı duyuldu. ''10 ya da 20'siyle de baş edebilirim. Ama tüm KGB bir araya gelse 50'siyle başa çıkamaz.'' Novoçerkask'tan söz edilmesi sahneyi birden canlandırmış gibiydi. Yaklaşık 20 yıl önce 2 Haziran 1962'de sanayi kenti Novoçerkask işçi ayaklanmasına sahne olmuştu. Aradan geçen 20 yıl bu anıyı bulutlandırmaya yetmemişti. Aptalca bir rastlantı eseri bir bakanlık et ve tereyağının fiyatını arttırdığı sırada bir diğer bakanlık da dev Nevz lokomotif fabrikasında işçi ücretlerini %30 düşürmüştü. Sonuçta çıkan karışıklıkta işçiler 3 gün kenti ellerine geçirmişlerdi. Sovyetler Birliği'nde görülmemiş bir olaydı bu. Yine aynı inanılmaz şekilde yerel parti liderlerini yuhalayıp merkezlerinden dışarı çıkartmamışlar, koskoca bir Sovyet generaline karşı gelmişler, askerlere ve tanklara karşı çamurla savaşmışlar, tankların gözetleme deliklerini çamurlayarak hareket etmelerine engel olmuşlardı. Moskova'nın tepkisi büyük olmuştu. Novoçerkask'a giden tüm yollar, tüm telefon hatları kesilmişti. Kent haberlerin dışarı sızmaması için bir hava boşluğuna alınmış gibiydi. Olayı kapatıp isyancıları bastırmak için 2 KGB özel tümeni görevlendirilmişti. 86 sivil ölmüş, 300'ü yaralanmıştı. Bunların hiçbiri kentte görülmemiş, hatta kente dönememişti. Yaralılar dışında yaralıların ve ölülerin tüm aileleri de akrabalarını sorup o kötü günlerin anısını canlı tutmamaları için gulag kamplarına gönderilmişti. Sonunda tek iz kalmamıştı ama 20 yıl sonra yine Kremlin'de anımsanıyordu işte. Ivanenko bombasını patlatınca masaya yine bir sessizlik çökmüştü. Rudin sözü aldı. Öyleyse kaçınılmaz bir sonuç var karşımızda. Dışarıdan alacağız tahılı. Yoldaş Komarov, felaketi önleyecek en düşük miktarı söyler misin? Sayın Genel Sekreter, kırsal bölgede çok az bir miktar bırakırsak ve ulusal stokumuz olan 30 milyon tonun tümünü kullanırsak dışarıdan 55 milyon ton almamız gerekecektir. Yani bol ürün alınan bir yılın hem ABD hem de Kanada için yıllık ürün fazlasının tümü demektir bu. Bunu bize asla satmazlar diye bağırdı Kerenski. Onlar aptal değiller yoldaş Mareşal diye Ivanenko söze karıştı. Kondor uydularıyla bahar ürünümüze bir şeyler olduğunu öğrenmişlerdir. Ancak bunun ne olduğunu ve yaygınlığını bilemezler. O da şimdilik. Sonbahara kadar onu da öğrenirler ve para için müthiş bir açlıkları vardır. Sibirya ve Kolyma altın madenlerindeki üretimi arttırabilirim. Oraya Moldavya'daki kamplardan daha fazla işçi gönderirim. Böyle bir alım için gerekli parayı buluruz.
Bir noktada sana hak veriyorum dedi Rudin ama diğerlerinde aynı fikirde değilim. Yoldaş Ivanenko, onların buğdayı bizim de altınımız olabilir ama bu kez bazı ödünler isteyebilirler.
Ödün sözü üzerine hepsi kaskatı kesildiler. Ne gibi bir ödün diye kuşkuyla sordu Mareşal Kerenski.
Masaya oturana kadar bilinmez bu ama karşı karşıya kalabileceğimiz bir olasılıktır. Askeri alanda ödün.
Kesinlikle hayır. Kerenski kıpkırmızı yüzüyle ayağa fırladı. Bizim pazarlık alanımız biraz sınırlı dedi Rudin. Şiddetli ve yaygın bir kıtlığın katlanılmaz olacağını kabul ettik. Sovyetler Birliği'nin ilerlemesini önler bu ve Marksizm-Leninizm ile dünyaya egemen olma planını en az bir 10 yıl geriye atar.
Tahıla gereksinimimiz var, başka bir seçenek yok. Emperyalistler bunun için bizden askeri alanda ödün isterlerse 2-3 yıllık bir gerilemeyi kabul edilebiliriz. Ama kendimize geldikten sonra daha hızlı bir atılıma güç kazanmak üzere.
Genel bir mırıltıyla kabul görmüştü sözleri. Rudin toplantıyı başarıya ulaştırmak üzereydi. Tam o anda Vişnayev darbesini indirdi, mırıltılar kesilirken ağır ağır ayağa kalktı. Yumuşacık bir mantıklılıkla, yoldaşlar, önümüzdeki konular şu anda hesap edilemeyecek sonuçlara ulaşabilecek büyük konulardır dedi. Bağlayıcı bir sonuca varmak için çok erken bence. Konuşulanları düşünüp bir karara varmamız için 15 gün sonra toplanmayı öneriyorum. Oyunu başarılı olmuştu. Rudin'in ta baştan beri korktuğu zamanı kazanmıştı işte. Toplantının bir karar verilmeden dağılması oya konuldu ve 3'e karşı 10 oyla 15 gün sonra yeniden toplanmaya karar verildi. Yuri Ivanenko aşağıya inmişti. Tam arabasına binecekken birinin kolunu tuttuğunu hissetti. Yanında Kremlin alayından uzun boylu, şık üniformalı bir binbaşı duruyordu. ''Yoldaş başkan, genel sekreter yoldaş özel dairesinde sizinle konuşmak istiyor.'' Binbaşı başka hiçbir şey söylemeden binaya girip bir koridor boyunca yürümeye başladı. Ivanenko da ardından yürüdü. Binbaşının üzerinde kusursuz uyan ceketine, pantolonuna, pırıl pırıl çizmelerine bakarken politbüro üyelerinden biri günün birinde ceza iskemlesinde oturacak olursa onun kendi özel KGB askerlerince tutuklanacağını düşündü. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 64.